Ayrım 18. 3. Bölüm. 11 Kasım. Ebu Haşim'i yok edin. Sayfa 154. Bölüm 17. Washington DC. 11 Kasım 16.06. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ellerini sımsıkı kenetlemiş, işaret parmaklarını ağzına dayamış, dalgın dalgın önündeki cilalı masaya bakıyor, hareketsiz oturuyordu. Herkes acil durum odasına geri dönmüştü. 30 dakikalık bir ara vermişlerdi. Alex Havers'ın deyişiyle düşünmek için. Başkan Gül Bahçesi'ne çıkmış, gözlerinin önünden gitmeyen 14 vatandaşının katledildiği o korkunç sahneyi unutmaya çalışarak üzüntü içinde dolaşmıştı. Bir çılgının sadece iddiasını kanıtlamak için insanları böylesine soğukkanlılıkla öldürdüğünü görmek insanı isyan ettiriyordu. Başkan kusmamak için kendini zor tutuyordu. Ötekiler de aynı derecede etkilenmişti gördüklerinden. Yeniden toplantıya döndüklerinden beri odaya kırılması güç bir umarsızlık havası hakimdi. Başkan sonunda konuştu. Her şeyden önce El-Kaide'nin iddialarında son derece ciddi olduğunu kabul etmemiz gerekecek. İkinci varsayım, Washington içinde ya da yakınında önemli miktarda sinir gazı depoladıkları. Üçüncüsü, basında konuyla ilgili tek kelime bile çıkarsa sinir gazını yayacakları tehdidini ciddiye almak zorundayız. Bu bakımdan şaşıracaksınız ama Ebu Haşim işimizi kolaylaştırdı. Bu tehdit duyulsaydı tüm kent kargaşaya sürüklenecekti. Oysa şimdi kafamızın bu karışık anında en azından bu sorunla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Bir an duraksadı. O masum insanların öldürülmesine tanık olmak kolay kabul edebilecek bir şey değil, biliyorum, diye sürdürdü konuşmasını. Birçoğunuzun gördüklerinden dolayı öfkeli olduğunun da farkındayım. Nefretinizi ve öfkenizi paylaşıyorum. Ölüler ile yaslılar için dua etmeliyiz. Ama önce bir konuyu açıkça ortaya koymak istiyorum. Bu kriz çözülene kadar biraz önce gördükleriniz bir sır olarak kalmalı. Kurbanların yakınları için ne denli acımasız olursa olsun, burada çok daha önemli bir konunun varlığını kabul etmek zorundayız. Asıl görevimiz Washington halkının hayatını korumak. Bu yüzden gizlilik son derece de önemli. Bu konuda bir önerim var mı Dick? İnsanın ilk aklına gelenler efendim, diye cevap verdi CIA başkanı. Kimse bu konuda not almayacak. Kişisel bilgisayarlarına bir şey kaydetmeyecek. Meraklı sekreterlerin ya da yardımcıların okuyabileceği hiçbir ipucu olmamalı. Güvenilir olduklarından nedenle emin olursak olalım, sevdiklerimize yatak odasında sır vermek yok. Bir odayken bu konunun konuşulması gerekiyorsa güvenli telefon hatları kullanılmalı. Bunun kadar önemli bir başka konu da nedenli güç olursa olsun her şeyin normal davranmaya ve normal çalışmaya devam etmesi. Fox bir an durakladı. Sayın Başkan, benim asıl üzerinde durduğum bu konuyu basından nasıl saklayacağımız? Beyaz Saray'ın yerli ve yabancı muhabirlerinin sayısı 1000'i geçiyordu. Onlarcası gün boyu Beyaz Saray'da kalır, basın bürosundaki görevlilerin peşinden ayrılmazdı. Daha deneyimli muhabirler kan kokusu almış av köpekleri gibi davranır, sadece havayı koklayarak Beyaz Saray'da bir şeyler döndüğünü anlarlardı. Üstelik Washington skandal ve dedikoduyla beslenen bir kentti. Pensilvanya Caddesi üzerindeki gözde mekanlardan Old Ebbets veya Willard, hükümet sırlarıyla ilgili dedikoduların en yoğun olduğu yerlerdi. Acil durum odasındaki herkes gizliliğin büyük bir sorun olacağının bilincindeydi. Beyaz Saray sözcüsü bu konuyla ilgili ani bir soruyla karşılaşırsa ne cevap verecek diye sordu Ulusal Güvenlik Danışmanı Paul Burton. Basının nelerle ilgilendiğini anlamak için sözcüye durumu açıklayacak mıyız? Eğer söylersek gazetecilerin gözünün içine baka baka yalan söylemekte zorlanır, dedi başkan. Söylemezsek vereceği cevap en azından samimi olur. Gazetecilerin nelerle ilgilendiklerine gelince bunu nasıl olsa öğreniriz. Hayır, bana kalırsa sözcünün olandan bitenden habersiz olması daha iyi. İçinizde bu oda dışında olup da bu konudan haberdar olanların listesini yapan var mı? Evet efendim, dedi FBI başkanı. Konuyla ilgili herkesin listesini çıkardım. Onlarla tekrar konuş. Ağızlarını kapalı tutmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarını, sinir gazını patlatacaklarını iyice anlat. Hakkında en ufak bir kuşkuya kapıldığın kişileri bir yere tık. Fırtına geçinceye kadar kimseyle görüştürme. Bunun yanı sıra başkan yardımcısının hem kendi güvenliğini hem de yönetimin devamlılığını sağlamak için birkaç saat sonra gizli bir yere götürüleceğini söylemek istiyorum. Başkan bir süre sustu. General Croft, Körfez'deki birliklerimizi geri çekme konusunda söyleyecekleriniz var, değil mi? Evet Sayın Başkan. Söyleyeceklerim Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmanın özeti. Rapor 6 ay önce yenilenmişti. Bugün hala geçerli olmalı. Devam edin. General kürsüye yaklaştı. Odanın ışıklarını loşlaştırdı. Arkasında büyük bir Orta Doğu haritası belirdi. General Razali çubuğu kaldırdı, kırmızı noktasını haritanın çevresinde gezdirdi. Şu anda tüm Orta Doğu bölgesinde yaklaşık 26 bin askeri personelimiz var. Bu sayıya deniz, hava ve kara birlikleri dahil. Birliklerimizden çoğu Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Lazer noktası her ülkenin üzerinde sırayla durdu. Bütün bu ülkelerde birkaç yüzde sivil destek personelimiz var. Bunlara Dışişleri Bakanlığı'na bağlı büyükelçilik çalışanları ve CIA personelini de katmak gerekecek tabii. Bütün bu gücü, personel ve malzemesiyle oradan çıkarmak ne kadar zaman alır? Birçok şeye bağlı Sayın Başkan. Beni neyin neye bağlı olduğu ilgilendirmiyor. Ben sadece kesin cevabı istiyorum. Düzenli ve sorunsuz bir geri çekilme gerçekleştirebilmek için sivil imkanlardan da yararlanabileceğimizi varsayarak en azından 3 hafta diye düşünüyorum efendim. 3 haftamız yok. 7 günden az zamanımız var. Efendim, böyle bir sürede tamamlamak kesinlikle imkansız. Bölgede inanılmayacak miktarda askeri malzeme ve donanım var. Körfez Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük hava deniz köprüsünden söz ediyoruz. Öyleyse sadece askerler ve sivil personeli boşaltmamız ne kadar sürer? Raporda bu yönde bir bilgi var mı? Efendim, milyarlarca dolar değerinde askeri malzemeyi bırakıp elimizi kolumuzu sallayarak gidemeyiz. Bu malzemelerden bazıları son derece gizli. Masrafla ilgilenmiyorum general. Beni şu anda insanların hayatları ilgilendiriyor. Lütfen soruma cevap verin. Çalışmada tüm personelin ve sadece çok az bir malzemenin boşaltıldığı bir senaryo da var. Ne kadar sürüyor general? En azından 10 gün efendim. Ama bir sorun var. Nedir? Böylesine önemli bir çekilme operasyonuna giriştiğimiz an bütün dünyanın haberi olacaktır. Bölgedeki hava trafiği kilitlenecektir. Deniz yolları karışacaktır. İnanın bana Sayın Başkan. Eğer Körfez'in canı cehenneme deyip bütün kara birliklerimizi, denizcimizi ve havacımızı çekmeye karar verirsek bunu 7 günde başarabiliriz. Boşaltma operasyonunu hızla gerçekleştirmek için ticari uçaklı gemi kiralarsak 7 günden daha az zamanda. Ama 2 gün sonra hatta daha da önce bu bir sır olmaktan çıkacaktır. Piyasalar kokuyu almakta gecikmez diye ekledi Mitch Gaines. Wall Street çıldırmanın eşiğine gelir. Piyasalara boş ver şimdi. Tahliyeyi hemen başlatabilir miyiz? Mesela askerlerimizden kimsenin dikkatini çekmeyecek bir bölümünü geri çekebilir miyiz? Ne kadarlık bir bölümün Sayın Başkan? %20'sini. Bu çapta bir hareketin gizli kalması imkansız. Sadece basında değil kongrede de. İnsanlar neler olup bittiğini öğrenmek isteyeceklerdir. Peki öyleyse size göre geri çekilmesi göze batmayacak olan yüzde nedir? %10. En çok 15. Yine de bunun gizli kalacağını garanti edemem. Soru sorulmasını önlemek için operasyonu maskelemenin bir yolu yok mu? Savunma Bakanı John Feldmayer araya girdi. 6 hafta sonra Noel tatili başlıyor. Ordu Noel aileleriyle geçirmek isteyen askerlere yardımcı olmaya çalışıyor denebilir. Noel yeterince inandırıcı bir bahane bence. Öyle yapalım diye buyurdu başkan. Birliklerimizden %15'inin geri çekilmesini başlatın. Ama efendim, general kıpkırmızı olmuştu. Beni duydunuz. O adamları oradan çıkarın general. Bu toplantı biter bitmez başlayın. Şimdilik dinleme istasyonlarımıza dokunmayın. Ele geçireceğimiz her bilgiye ihtiyacımız olacak. Bu işe bu kadar erken girişmek doğru mu efendim? Son kararı vermeden önce biraz daha düşünmek gerekmez mi? Elimizde olmayan tek şey zaman. Gerekli emirleri verin. Unutmayın, bunlar sizin emirleriniz olacak, benim değil. Önemsiz bir şeymiş gibi davranın ama harekete geçilsin. Başkan masanın etrafındakilere baktı. General Croft önemli bir noktaya parmak bastı diye sürdürdü konuşmasını. Eğer tüm askerlerimizi bölgeden çekeceksek bu sırrı uzun zaman saklayamayız. Bunu bir şekilde Ebu Haşim'e iletmemiz gerek. Orta Doğu'daki birliklerimizin birden yok olmasını beklemiyordur mutlaka. Sorular sorulacaktır. Medya cevap isteyecektir. O pezemeklerin kafasına birer nükleer bomba göndersek, duyulan Rivermouth'un öfkeden titreyen sesiydi. Böylece Afganistan'daki orospu çocuklarını silahı harekete geçirmelerini önlemiş oluruz. General Horton, sanırım bu sorunun cevabı sizde. Genelkurmay Başkanı General Horton platforma yaklaştı. Uzaktan kumanda cihazında bir düğmeye basınca ekranda bir Afganistan haritası belirdi. Ülkeyi çevreleyen sınırlar siyahla çizilmişti. Pakistan, İran, Kammu ve Keşmir, Türkmenistan ve Özbekistan sınırları. Kuzeydoğu'da da Çin'e sınır oluşturan dar bir bölge. Onların ötesinde Hindistan'ın gri renkli sınır bölgeleri görünüyordu. Son aldığımız bilgilerin tümü Ebu Haşim'in Afganistan'da Kandayar bölgesinde bulunduğunu gösteriyor. General Lazar çubuğunu Kabil'in yaklaşık 500 kilometre güneybatısında Kandayar'a tuttu. Bu bilgiyi doğrulamak için bölgeye adam göndermek gerekir ki bu da en iyimser tahminle 2 gün alır. Diyelim ki onu kamplardan birinde bulduk. Kesin olarak öldürmek için de nükleer başlıklarımızdan birini attık. Haşim'i ve kamplarını yok eder haritadan sileriz. Bunda hiç kuşku yok. Ne var ki radyoaktif etkilerin dağılmasını önleyemeyiz. Bu etkiler rüzgarın yönüne bağlı olarak başkent Kabil'e ya da sınırın ötesine Pakistan'a ulaşabilir. Milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atmış oluruz. Bölgenin son derece hassas bir dengede olduğunu unutmayın. Pakistan ile Hindistan batı standartlarına göre 3. dünya ülkeleri. Ama her ikisi de nükleer silahlara sahip ve birbirine diş bileyen düşman ülkeler. Nükleer başlık kullanırsak bu ikisi gelecekteki çatışmalarda nükleer başlığa başvurmak konusunda eskisi gibi tereddüt etmeyecektir. Böyle bir tırmanmanın nasıl sonuçlanacağını kimse bilemez. İş çığırından çıkar. Milyonlarca insanın hayatı tehlikeye girer. Ebu Haşim'i vuramayacağımızı mı söylemek istiyorsunuz diye sordu Rivermouth. Vururuz ama bunun riski almayı umduğumuz sonucu haklı çıkarmaz. O bölgede gerçek dostluğumuz yok. Nükleer başlık kullanırsak olanları da yitiririz. Dünyadaki her Müslüman ülke kanımızı içmeye kalkar, her Amerikalı hedef olur. Rivermouth sorusunun cevabını almıştı, sessiz kaldı. Rebecca Joyce'un sesi duyuldu. Sayın Başkan, listedeki teröristlerin bulunduğu ülkelere haber verilmesini öneriyorum. Belki de Haşim'in adamlarından hangilerinin bu işle ilgisi olduğu konusunda bilgileri vardır. Riskli olmaz mı? Olabilir ama Rusya Devlet Başkanı'na ve diğerlerine kişiye özel mesajlar gönderirsek göze alınabilir. Almanlar, İsrailler, İngilizler. Bakarsanız bir bildikleri vardır. Başkan düşündü. Pekala, bildiririz. Rusya'ya gelince Kuzmin'le şahsen konuşurum. Bu toplantı biter bitmez arayıp bilgi veririm. Ama İsraillileri şimdilik işin dışında tutalım. Duyarlarsa ortalığı velveleye verirler. Bir de Haşim'e mesajımızı iletecek birine ihtiyacımız var. Bölgedeki tüm bildiklerimizi çektiğimizi basından gizlemenin bir sorun olacağını bilmesi gerekecek. Ya konuşmayı reddederse diye sordu Paul Burton. Ona isteklerini yerine getirmeye çalıştığımız ama ayrıntılar için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu söylersek konuşmaktan kaçınamaz. Bir işe yaramasa da en azından bize zaman kazandırır. Masanın çevresindekiler zihinsel olarak yorulmuş görünüyorlardı. Başkan ayağa kalktı. Burada gece 11'de yeniden toplanacağız diye devam etti. O zamana kadar cevapları bulmak için hep birlikte dua edelim. Çünkü şu anda taşaklarımız Ebu Haşim'in avucunda görünüyor. Bölüm 18. Moskova, 12 Kasım 00:47. Kızıl Meydan'ın parke taşlarını yalayıp geçen buzlu kar taneleri yakında gelecek kışın haberciliğini yapar, Kremlin'in çan kulesindeki saat çalarken Vasily Kuzmin çalışma masasının ardındaki koltuktan yüzü asık kalktı. Pencereye yaklaştı. Dalgın dalgın avluya düşen kar tanelerini izledi. Vasily Blezhnev Katedrali'nin görkemli kubbeleri Kremlin'in duvarlarının üzerinden uzanıyordu. Ama kendi düşüncelerine dalan Kuzmin'in çevredeki güzellikle ilgilenecek hali yoktu. Kırklarının sonundaki atletik yapılı genç görünüşlü Kuzmin, koyu lacivert takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, gri ipek bir kravat takmıştı. İfadesiz yüzü ve çok seyrek gülümsemesi yüzünden ona gri kardinal adı takılmıştı. Oysa Kuzmin'in yumuşak tavırları acımasız bir kararlılığı gizliyordu. Acımasız siyasal rakipleri onu çağdaş bir Stalin'e benzetiyorlardı. Onunla çalışanlar ise devlet başkanını sahnenin gerisinde kalıp gücünü sessiz ama etkili biçimde kullanan hırslı bir adam olarak tanınıyordu. Rus parlamentosunu avucuna almayı başarmış sert ve akıllı bir önder. Her şeyden önce ana vatanının güvenliği sağlamak tutkusuyla yanan bir adam. Geçmişi düşünülünce bu tutkunun şaşılacak bir yanı yoktu. Vasily Kuzmin 15 yıl boyunca KGB'nin 1. bölümünde çalışmış, bu sürenin büyük bölümünde Dresden'deki Stasi merkezinde geçirerek sadık, güvenilir ve çalışkan bir devlet memuru olduğunu kanıtlamıştı. İktidar yolundaki hızlı yükselişini bu özelliklerine borçluydu. Kuzmin'in veliahtı olarak seçilen ve onu 21. yüzyılda Büyük Rusya'yı yeniden diriltebilecek tek kişi olarak Rus siyasetine tanıtan eski patronu Yeltsin'di. Yeltsin ilk kez blöf yapmamıştı. Kuzmin'in hayali bir gün ana vatanına eski askeri gücünü yeniden kazandırmaktı. Arkasındaki duvarda batılı liderlerle el sıkışırken çekilmiş fotoğrafların arasında Kuzmin'i KGB üniformasıyla Çeçen cephesinde Rus askerlerini ziyaret ederken bir T-80 tankının taretinde ve bir SU savaş uçağının kokpitinde otururken gösteren fotoğraflar vardı. Kuzmin'in Petersburg şampiyonluğunu 3 kere kazandığı, Ruslara özgü kendini savunma yöntemi olan vücuduyu andıran sambo formasıyla çektirdiği fotoğraflar. Saldırgan sporcu imajı başkanın sert, boş lafla vakit geçirmeyen, Büyük Rusya idealine ulaşmak için kararlı bir el ile çelik bir sopanın yeteceğine inanın adam görüntüsünü daha da güçlendiriyordu. Müslüman Çeçen militanları komşu Dağıstan'a geçip Rusya Federasyonu birliklerine saldırdıklarında direnişçileri vahşi bir kuvvetle püskürten Kuzmin olmuştu. Daha sonra Çeçen sorunu derinleşip gerçek bir savaşa dönüştüğünde orduya bölgeye işgal emri vermiş, Çeçenleri ezmek için Grozny'in bombalanmasını, taş üstünde taş bırakılmamasını buyurmuştu. Daha 15 dakika önce Müslüman gerillaların yaratabilecekleri tehlikenin yeni bir türünü duymuştu Kuzmin. Saat tam 12:32'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şahsen aramıştı. Bu telefon Kuzmin'i hem rahatsız etmiş hem de şaşırtmıştı. Rahatsız etmişti çünkü El-Kaide'nin tehdidi dehşet vericiydi. Şaşırmıştı çünkü Başkan Booth tehlikeyi sadece Washington'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı algılıyordu. Oysa Kuzmin keskin zekasıyla bir şey daha görmeyi başarmıştı. Çeçenistan ve Afganistan'daki ordusunun kanını akıtan, binlerce Rus askerini katleden mücahitlerin ardındaki bir fanatiğin tehditkar elini. Kuzmin'i bunlar kadar rahatsız eden bir şey de Haşim'in Amerikalıları tehdit ettiği sinir gazının kaynağıydı. Pencereden uzaklaştı. Çalışma masasının başına dönerek Amerika Başkanı'yla yaptığı konuşma sırasında karaladığı notları gözden geçirip endişeyle içini çekti. O notlarda Rusya'yı doğrudan etkileyebilecek korkutucu bir senaryonun belirtileri vardı. Ertesi sabah 10.30'da aylar öncesinden hazırlanmış diplomatik programı uygulamak için eşiyle birlikte Londra'ya gitmek zorundaydı. Amerika Başkanı'nın ilettiği ürkütücü bilgileri değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu bilincindeydi. Gizlilik konusunun altı çizilmişti tabii. Ancak Kuzmin tutsakların serbest bırakılması gibi karmaşık bir konuya verilecek cevabı düşünmeden önce güvenlik konseyini toplaması gerektiğini Amerika Başkanı'na söylemişti. Devlet güvenliğini ilgilendiren böylesine önemli bir kararı sadece Rus hükümetinin yargısını ve ordusunun temsilcilerinden oluşan özel konsey verebilirdi. Aşağıdaki avluda bir motosiklet motorunun uğultusunu duydu. Habercisi gelmişti. Birkaç dakika sonra çift kanatlı meşe kapı vuruldu. Başkanlık yaverlerinden biri odaya girerek Kuzmin'e büyük bir zarf uzattı. Zarfın ağzı bal mumuyla mühürlenmiş, üzerine de Sovarşenno, Skertno, çok gizli damgası basılmıştı. FSB'nin Dresnij Meydanı'ndaki isimsiz bürosunda hazırlanan zarfta iki grup belge vardı. Bunlardan biri Kuzmin'in Amerika Başkanlığı ile konuşmasını bitirir bitirmez istediği İslami terör hareketlerinin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili son durumuydu. İkincisi ise Rus hapishanelerinde tutulan Çeçen tutukluların listesi. Yaver çekilince Kuzmin bal mumu mührü kırdı ve 4 sayfalık tutuklu listesini inceledi. 6 sayfalık istihbarat raporunun ana hatlarına baktı. Okudukça çene kasları gerildi. Beti benzis oldu. Zarfı masanın üstüne bırakıp diyafonun düğmesine bastı. Leonid, burama, şimdi. Kuzmin daha parmağını düğmeden çekmeden çift kanatlı meşe kapı açıldı. Başkanın çok güvendiği özel sekreteri Leonid Tushin içeri girdi. Sayın Başkan, Londra ziyaretim ertelendi. Ama efendim, diye sızlandı Tushin. İngilizler her şeyi ayarlamıştı. Üstelik başbakanlarının görüşmek istediği önemli konular var. Üzüntülerimi ilet. Acil bir konu çıktığını bildir. Sonra da arabamın yarım saat içinde hazırlanmasını sağla. Tushin'in kaşları çatıldı. Hangi acil konu Sayın Başkan? Güvenlik konseyi üyelerine en geç 1.45'te Kuntsevo'daki Daça'da toplanmalarını söyle. Bahane yok. Son derece ciddi bir konu için toplanacağımızı anlat. Kuzmin'in ağzı iğrenmiş gibi kasıldı. Ebu Haşim'le ilgili olduğunu belirtti. Ayrım sonu sayfa 165. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Willard, W-I-L-L-A-R-D. Vasily Blajeni, V-A-S-I-L-I-Y-B-L-A-J-E-N-N-I-Y. Dresden, D-R-E-S-D-E-N, Stasi, S-T-A-S-I. Petersburg, P-E-T-E-R-S-B-U-R-G. Sovarşenno Skretno, S-O-V-E-R-Ş-E-N-N-O. S-E-K-R-E-T-N-O. Leonid Tushin, L-E-O-N-I-D-T-U-Ş-I-N. Kuntsevo, K-U-N-T-S-E-V-O.